Şah İsmail Hatayi, Gülâ Öz, 8. kaset 2. yüz, sayfa 309. Son beyitte Hatayi, Vâlih-i Dîdâr olduğunu söylemekte ve Allah'ın nazarını yani merhametini talep etmektedir. Hatayi'nin divanı yanında Dehname isimli bir mesnevisi vardır. Kanaatimizce bu eser en az divanı kadar önemlidir. Çünkü divanındaki şiirlerin tamamının kendisine ait olup olmadığı tartışıldığı halde, Dehname ile ilgili böyle bir tartışma söz konusu değildir. Bu eserin başında da bir tevhid bulunmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi mesnevilerin başında müstakil bir tevhidin bulunması veya ilk beyitlerin tevhid içerikli olması edebiyatımızın geleneklerinden biridir. Hatayi geleneğe bağlı kalarak müstakil bir tevhid yazmış ve Dehname'nin başına koymuştur. Ne yazık ki ülkemizde yayınlanan Hatayi divanlarına bu eser de ilave edildiği halde eserin başındaki birkaç şiir alınmamıştır. Söz konusu tevhid de bu şiirlerden biridir. Dehname'nin başında Dehname başlığı altında 7 beyitlik bir şiirden hemen sonra Tevhid-i Hak Sübhanehu ve Teala başlığını taşıyan ve 29 beyitten oluşan bir tevhid yer almaktadır. Şair bu tevhidinde de Allah'ın Kerim, Lem Yezel Ezeli Ebedi gibi sıfatlarını saydıktan sonra cihanı yoktan var ettiğini söylemektedir. Allah önce Hazreti Muhammed'in nurundan bir kandil yaratmış ve bu kandile binlerce yıl nazar kılmıştır. Bu nazarla olgunlaşan ve bir cevhere dönüşen kandili ile de deniz ve kara ile doldurmuştur. Bu cevher utancından bir su olmuş ve her tarafı kaplamıştır. Allah bu suyun buharından gökyüzünü, köpüğünden de yeryüzünü yaratmıştır. Kudret kalemiyle kaf harfini yazmış, nun harfinin kafa ulaşmasıyla da kün fekan yani bütün kainat vücuda gelmiştir. Kaf ve nun harfleriyle oluşan kelime kündür. Bu kelime dilimizdeki ol kelimesinin karşılığıdır. Böylece zamanın ve mekanın yaratılışı tamamlanmıştır. Üstün arş-ı âlâ makamı, altın ise süfli, aşağı alçak, arz yeryüzü olmasına karar kılınmıştır. Üst meleklerin mekanı, alt ise insanların ve cinlerin makamı olarak tayin edilmiştir. Hatayi'nin bu ifadeleri bize Altay yaratılış destanını çağrıştırmaktadır. Bu beyitler adeta söz konusu destanın İslamlaştırılmış halidir. Burada ayrıca Batı mitolojisine ait bir motif de bulunmaktadır. Bütün bunlar Hatayi'nin temel İslami bilgiler yanında Türk ve Batı mitolojilerini de bildiğini, yani engin bir kültüre vakıf olduğunu göstermektedir. Hatayi daha sonraki beyitlerde Allah'ın insanlara ve cinlere akıl ve dil verdiğini, Kur'an'ı delil olarak gönderdiğini söylemektedir. İnsanlar cehennem korkusuyla ve cennet hevesiyle itaatkar olsunlar diye, kurtuluşa erenler için cenneti, ehli nar için de cennetini yaratmıştır. İnsanlara kendisini düşünmeleri için gönül, kendi ismini zikretmeleri için de dil vermiştir. Aynı şekilde görmek ve doğru yolda gitmek için göz, işitmek için kulak ve fehmetmek için de akıl vermiştir. Allah toprakta türlü türlü ağaçlar ve her ağacın üzerinde de farklı farklı meyveler bitirmiştir. Bunların hepsinde olgunluk ve lezzet bulunmaktadır. Zülal suyunu taştan çıkaran da odur. İnsanlar bu nimetlere şükretmezler, bu kudret üzerinde düşünmezlerse dalalete düşmüş, hak nimetinin hakkını unutmuş ve şeytanı racimi rehber edinmiş olurlar. Hatayi'nin üçüncü tevhidi ise Nasihatname isimli mesnevisinin içindedir. Bu mesnevi 168 beyittir. Hatayi bu şiirinde adından da anlaşılacağı üzere hakkın fazlına sığınmak, Allah aşkını yoldaş eylemek, kerim olan Allah'a yönelmek, tevekkül kapısından ayrılmamak, aşk yolunda müstakim olmak, bedeni marifet suyunda temizlemek, benlik menzilini mahvetmek ve tevhid ehli olmak gibi bazı nasihatlerde bulunmaktadır. Nasihatname'nin 18. ve 34. beyitleri arasındaki 17 beyitlik kısmı çok güzel bir tevhid örneğidir. Şairin bu şiirindeki Allah telakkisi de şu şekildedir. Allah kadimdir, ölümsüzdür ve tektir. Zatının eşi ve benzeri yoktur. Ortağı bulunmayan Allah her şeyden münezzehtir. Ancak mucizeleri her şeyde açıkça görülmektedir. Cihanı tarumar etmekle tekrar bir anda var etmekle elindedir. Gören, görünen, gösteren, aparan, götüren, alan ve veren Allah'tır. Allah bazen cemali, bazen de celali ile tecelli eder. Allah'ın hikmetleri ve kudreti nihayetsizdir. O gizli olanı görür ve insanların her hareketini bilir. Sonuç olarak Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın 7 büyük şairinden biri olan ve Alevi Bektaşi zümreler üzerindeki etkisi halen devam eden Hatayi'nin esere bir tevhid ile başlama geleneğine bağlı kaldığını ve tevhidlerindeki Allah telakkisinin İslami Türk Edebiyatı'ndaki ortak Allah tasavvurundan pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz. Metinler 1. Failatün, failatün, failatün, failün. Ey ki yoktan bu cihanı var eden perverdigar, yeri kaim gökleri dev var eden perverdigar. Küntü kenzin ayeti vasfında olmuş durur nüzul, varlığına kün fekan ikrar eden perverdigar. Cümle-i alemde sen günden dahi zahir veli, dilde daim adını settar iden perverdigar. Mümine mesken kılıp dur bağı cennetü naim, kafir münkir makamın nar iden perverdigar. Cümle eşyalar gözin derhab idendür giceler, gökte kevkepler gözin bidar iden perverdigar. Bir kulunu oda yahup kıldı fi nikarı sakar, bir kulunu mahremi esrar iden perverdigar. Mısır içinde Yusuf'u bir kul iken sultan iden, derd ile Yakub'unu bimar iden perverdigar. Yunus'u derya içinde yuduran bir balığa, ateşi İbrahim'e gülzar iden perverdigar. Yağduran deryaya gökten ebri nisan yağmurun, katresinden lülü şehvar iden perverdigar. Enbiyalar bahşına yazduran âlâ mertebe, Mustafa'nı cümleden muhtar iden perverdigar. 12 masım paki piş iden ümmetlere, Murtaza'nı Hayder-i Kerrar iden perverdigar. Lütuf ile ahvaline kılgil hatayinin nazar, ışk içinde valihi didar iden perverdigar. 2. Tevhidi Hak Sübhanehut ve Teala. Mef'ulü mefailün fe'ulün. Allah kerim ilem yezeldür, zat-ı ebed oldu hem ezeldür. Var itti cihanı yok iken yol, kimse bulamaz bu sırra hiç yol. Nuri Nebi'den yarattı kandil, kıldı nazarana niçe min il. Kesb itti kemali ol nazardan, ol dürri pür itti bahrü berden. Su boldu hayadan ol cevahir, dutti kamu fevkü tahtı vafir. Yarattı göğü tefinden anın, halk itti yeri kefinden anın. Kudret kalemiyle yazdı kâfı, ol kâfa ulaştı nun isafi. Bes geldi vücuda kün fekan hem, hatm oldu zaman ile mekan hem. Fevk oldu makamı arş-ı âlâ, taht oldu makar arz-ı süfela. Ol boldu meleklerin mekanı, bu oldu makamı insü canı. Çün bunlara aklü dil verdi, Kur'an'ı bize delil verdi. Zatından anın nişan bileler, bir olduğunu ayan bileler. Cenneti yarattı restgâra, damunu yarattı ehli nara. Mu'nun hevesinden ola taat, anın hatarından âlâ heybet. Fikreyle kemali kudretin gör, yadeyle hakimi hikmetin gör. Bir kez nazar itti müştihake, ten boldi kafes bu murgibake. Lütfitti gönül ki kıldı fikrin, bağış itti zeban ki ide zikrin. Göz virdi ki ta basir olasan, doğru gidesen bu hakkı yolasan. İşitmeye sevmu kuş virdi, fehmitmeye aklı huş virdi. İlm olmaz ise bulara tahsil, hayvandır anı ulai kebil. Toprağda bitirdi dürlü eşcar, her bir şecer üste bitti esmar. Her biri de bir kemalü lezzet, levnü nazar tarikü heybet. Daştan cıharur zülal suyu, görsetti zinafe muşki buyu. Kan içre bitirdi şiir-i şiirin, kıldı bi kerem cihan-ı zerrin. Ger kılmaz isen bu nimete şükür, ver itmez isen bu kudrete fikir. Bes bil ki yakına delalet ittin, hakkı nimetinin hakkını unuttun. Ol haceye bil ki kul değilsen, hak dergehine kabul değilsen. Allah demeyen tarike gittin, şeytanı racimi rehber ittin. Bu yolda imamı rehber itgil, bu zikri hemişe ezber itgil. 3. Mefailün mefailün feulün. Kadimü la yezal üferdü yekta, ki misli yok onun zatına hemta. Şeriki yoktur anın zatı hudur, mübarradur hamudan şeyle hüdur. Münezzehtür hamudan aynı zatı, veli her şeyde zahir mucizatı. İkilikten beridür zatı mutlak, kemali kudretine söyle saddak. Özüdür her işe serkâr-ı mimar, bu remzi anlagil ey ehli ikrar. Cihanı tarumar itmek elinde, yine bir demde var itmek ilinde. Görünen gösteren gözde gören ol, aparan getüren alan viren ol. Dahi kimden görersen bunca işler, öz işidir ki işler bunca işler. Gehi mushir cemale geh celale, acep sırdır bu sır celle celale. Ki haktur secde çün zikrine fikrin, kilisa mescidü küfrine küfrün. Kim oldur her işin aydında mevcut, özidir cümle mahluk içre mabud. Baha nedir velikin işi halka, ki kulağı da bu pendi eyle halka. Onun hikmetlerinin kudreti çoh, ne diyen bir nihayet payanı yok. Tariki ehli hak bir özge haldür, kalanı yoz ile çoh kilü kaldür. Kim ol tevhid makamıdır bu yollar, bu yoldan çıhanı yol ehli yollar. Hakikat içre ger genç özidür, diyilen hamı dilde öz sözidür. Veli satır idiptür görmek andan, beşer fiilini yani bilmek andan. Şah İsmail Hatayi'nin Anadolu Alevi Bektaşiliği ve Alevi Bektaşi Edebiyatı üzerindeki etkileri. Profesör Doktor Fikret Türkmen, Türkiye. Bilindiği gibi Şah İsmail Hatayi Safevi Devleti'nin resmi anlamda kurucusudur. Ancak bu devleti kurma faaliyetleri ondan çok önce başlamıştır. Aslı bir tarikat olan Safevilik önce Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt, sonra babası Şah Haydar tarafından yürütülen faaliyetler neticesinde devletleşme yolunda önemli bir mesafe almıştır. Bu faaliyetlerin yürütüldüğü coğrafyaların başında Anadolu gelmektedir. Şeyh Cüneyd'in ve oğlu Şah Haydar'ın çalışmaları Anadolu'daki durumun da etkisiyle meyvelerini vermiş ve Safevilere bu coğrafyada küçümsenmeyecek sayıda bir taraftar kitlesi kazandırmıştır. Henüz buluğ çağına bile ermemiş bir çocuk olan Şah İsmail'in Erzincan'a geldiğinde büyük bir kalabalık tarafından karşılanması ve bir kurtarıcı olarak görülmesi, binlerce kişinin Şah İsmail'e katılıp onunla birlikte yerinden yurdundan ayrılması söz konusu propaganda çalışmalarının sonuçlarından biriydi. Bildiri konumuz Şah İsmail Hatayi'nin Anadolu'daki Alevi Bektaşi şairler ve zümreler üzerindeki etkilerdir. Bu etkiyi sebep ve sonuçlarıyla birlikte daha iyi anlayabilmek veya tahlil edebilmek için iki şeyin kısaca hatırlanması faydalı olacaktır. Bunlardan ilki Türk milletinin İslam diniyle ilk defa temasa geçtikleri ve bu dini tanıyıp kabul ettikleri ortam, ikincisi de Safevi tarikatının devletleşinceye kadarki tarihinde meydana gelen olaylardır. İslam tarihinde fırkalaşma ve buna bağlı olarak Hazreti Ali ve Ehli Beyt taraftarlığı hatırlanacağı üzere Türklerin İslam dinini kabul etmelerinden çok önce ortaya çıkmıştır. Hazreti Ali'nin şehit edilmesi, Hazreti Hasan'ın zehirlenerek öldürülmesi ve özellikle Hazreti Ali'nin ölümüyle sonuçlanan trajik Kerbela olayı, Hazreti Ali taraftarlarının ruhunda derin yaralar açmış, halk bir yandan Hazreti Ali ve çocukları için ağıtlar yakıp gözyaşı dökerken, bir yandan da bu olayların sorumlusu olarak gördükleri, başta Muaviye ve Yezid olmak üzere Emevi devletinin ileri gelenlerine karşı kin ve nefret duyguları beslemeye başlamışlardır. Türklerin İslamiyet'i tanıması ve kabul etmeye başlaması işte böyle bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu olaylar Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve özellikle de Hazreti Hüseyin'in uğradıkları haksızlıklara karşı bir isyan ve onlara karşı bir sevgi ve bağlılık hissi doğurmuştu. Bu sevgi ve bağlılık hissi Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt, babası Şah Haydar ve bizzat Şah İsmail tarafından Anadolu'da yürütülen propaganda faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur. Bu hadiseye böylece işaret ettikten sonra Safevi tarikatının Şah İsmail'e kadarki tarihine, daha doğru bir ifadeyle bu zaman zarfında meydana gelen birkaç hadiseye geçebiliriz. Bilindiği gibi Safevilik aslında bir tarikattır ve Şah İsmail'in 6. göbekten dedesi olan Şeyh Safi tarafından kurulmuştur. Şeyh Safi nüfuzlu bir zattır. Tarikatın merkezi olan tekke devlet adamları tarafından da ziyaret edilen ve maddi bakımdan desteklenen bir yerdir. Nitekim Timur Anadolu seferinden dönerken buraya uğramış ve postta oturan Sultan Ali'ye, Şeyh Safi'nin torunu, bir isteği olup olmadığını sormuştur. O da Anadolu'dan getirdiği esirleri serbest bırakmasını istemiştir. Timur bu isteği hemen yerine getirmiş ve esirler serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan esirlerin birçoğu Hoca Ali'ye bağlılık andı içmişlerdir. Söz konusu sadakat duygusu onların torunlarına da geçmiş ve bu duygu ileride Şah İsmail'in Anadolu'daki gücünün temelini teşkil etmiştir. Safevi tarikatının devletleşme süreci Şah İsmail'in dedesi olan Şeyh Cüneyt zamanında başlamıştır. Şeyh Cüneyt Anadolu'ya gelmiş, Osmanlı hükümdarı II. Murad ile görüşmüş ve yerleşmek için Antalya dolaylarında bir miktar toprak talebinde bulunmuştur. Toprak talebi reddedilen Şeyh Cüneyt Konya'ya geçmiş ve burada önemli bir ağırlığı bulunan Sadreddin dergahında bir süre kalmıştır. Şii akidelerle dolu olduğu ve propaganda faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılınca Konya'yı terk etmeye zorlanmış ve karavana geçmiştir. Karaman'da daha sonra Antalya'da ve İskenderun'da bulunmuş, bu bölgelerde yürüttüğü propaganda faaliyetleri neticesinde önemli sayıda taraftar kazanmıştır. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın kız kardeşi ile evlenmesiyle Osmanlı Devleti'ne komşu bir yerde bulunma imkanını elde etmiştir. Bu durum ona Anadolu'da yürütülecek faaliyetler için oldukça önemli stratejik bir imkan yaratmıştır. Şeyh Cüneyd'in 1456 yılında öldürülmesinden sonra Safevi postuna oğlu ve Şah İsmail'in babası Şah Haydar oturmuştur. O da Uzun Hasan'ın kızıyla evlenmiş, hem onun maddi ve manevi desteğini kazanmış, hem de babası gibi stratejik önemi bulunan bir yerde istediği zaman ve istediği kadar kalma imkanını elde etmiştir. Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yolladığı halifeler vasıtasıyla fiili olarak kurulmakta olan Safevi Devleti adına daha önceden başlamış olan faaliyetleri devam ettirmiştir. Safevilerin bu siyasi propaganda faaliyetlerinde Hazreti Ali'ye ve Kerbela şehitlerine duyulan sevgi ve saygı çok fazla kullanılmıştır. Buraya kadar söylediklerimizden şu sonucu çıkarabiliriz. Türk halkı İslam dinini kabul ettiği atmosferin bir sonucu olarak Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e sevgi ve saygıyla bağlanmıştır. Bu sevgi ve saygı özellikle Şeyh Cüneyt ve Şah Haydar tarafından Anadolu'da yürütülen siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılmış ve bu yolla azımsanmayacak sayıda ateşli bir taraftar kitlesi kazanılmıştır. Bu kitlede Şah İsmail Hatayi'ye adeta miras olarak kalmıştır. Şah İsmail babasının ölümünden bir yıl önce böyle büyük bir mirasa sahip olarak doğmuş, bunun sonucu olarak kısa zamanda büyük başarılar kazanmıştır. Bir cümle ile ifade etmek gerekirse Şah İsmail henüz doğduğu anda ateşli taraftar kitlesini hazır bulmuştur denilebilir. Şah İsmail'in çok küçük yaşta hükümdar ve kumandan olması ve kısa zamanda büyük başarılar elde etmesi hem taraftarlarının sayısını arttırmış hem de taraftarlarının kendisine olan bağlılığını pekiştirmiştir. Kitlelerin Şah İsmail'e olan bağlılığı Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim karşısındaki mağlubiyetinden sonra da azalmamış, hatta artmıştır. Bu bağlılık biraz sonraki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere günümüzde de devam etmektedir. Hatayi'nin Anadolu Alevi ve Bektaşiliği üzerindeki etkisini Anadolu Alevi Bektaşi Edebiyatı'ndaki etkisi ve Alevilik Bektaşilik üzerindeki etkisi olmak üzere iki başlık altında toplamak yanlış olmayacaktır. A. Hatayi'nin Alevi Bektaşi Edebiyatı üzerindeki etkileri. 1. Hatayi Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın 7 büyük şairinden biridir. Bunlar arasında da sadece Nesimi Hatayi'den önce yaşamıştır. Nesimi ve Fuzuli dışındaki diğer 4 büyük şair üzerinde ve haliyle diğer Alevi Bektaş şairler üzerinde tartışmasız etkisi vardır. Bu etki sebebiyle pek çok Alevi Bektaşi şair saygısından veya bağlılığından dolayı yazdığı şiirde kendi adını veya mahlasını değil, Hatayi, Hatayim, Şah Hatayi gibi mahlasları kullanarak ona karşı bağlılıklarını göstermek istemişlerdir. 2. Hatayi şu ana kadarki bilgilerimize göre ilk Düvezdah şairidir. Bilindiği gibi Alevi Bektaşi Edebiyatı'nda 12 imamı metheden, onlara duyulan muhabbeti dile getiren şiirler nitelik ve nicelik olarak önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu şiirlere kısaca Düvazdah adı verilir. Alevi Bektaşi şairlerin divanları veya Alevi Bektaşi Edebiyatı ile ilgili antolojiler karıştırıldığı zaman Düvazdah yazmayan şaire pek rastlanmaz. Hatayi'nin Düvazdehleri daha sonra gelen ve Düvazdeh yazan şairler için bir örnek veya daha doğru bir ifadeyle model, numune olmuştur. 3. Hatayi aynı zamanda Miraçname yazan Alevi Bektaşi şairlerinin de ilkidir. Hatırlanacağı gibi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan halinin çok ötesinde olan ve adeta efsaneleştirilen Miraç olayını anlatan manzum veya mensur eserlere Miraçname adı verilmektedir. Efsaneleştirilen Miraç olayında Hazreti Ali, Hazreti Muhammed seviyesine belki de daha yüce bir mevkiye çıkarılır. Bu bakımdan Miraç, Alevi Bektaşi inancında önemli bir ağırlığa sahiptir. Cem merasimlerinin bölümlerinden birisi de Miraçlama bölümüdür ve bu bölümde bir Miraçname okunur. Geldi Cebrail diye başlayan Miraçname Hatayi'nindir. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki Hatayi'nin Miraçnamesi tıpkı Düvazdehleri gibi Miraçname yazan diğer şairlere model olmuştur. 4. Hatayi'nin Türkçesi de ayrı bir öneme sahiptir. Az sayıda Farsça şiiri bulunan Hatayi daha çok Türkçe yazmıştır. Özellikle halk şiiri tarzında yazdığı şiirlerin dili yaşayan Türkçedir. Bu şiirler herkesin anlayabileceği kadar sade ve milli zevke uygundur. Edebi sanatları başarıyla kullanan Hatayi bu sayede etkisini arttırmıştır. Şah İsmail'in kuvvetli bir şair olması ve Türkçeyi mükemmel kullanması, onun Anadolu sahasındaki siyasi ve edebi etkisini artıran önemli etkenlerden biri olmuştur. Saydığımız bu özellikler dolayısıyla Hatayi, Anadolu'da yetişen ve kendisinden sonra gelen bütün Alevi Bektaşi şairlerini derinden etkilemiş bir şahsiyettir. Şairler hatayı gibi yazma, yani dil, şekil ve anlam olarak onun izinde gitme endişesini hiçbir zaman kaybetmemişlerdir. Daha önce de söylediğimiz gibi pek çok Bektaşi şair yazdığı şiirde kendi adını veya mahlasını değil, Hatayi, Şah Hatayi, Hatayim gibi ifadelerle Şah İsmail'in mahlasını kullanmışlar ve şiirlerinin ilham kaynağının Hatayi olduğunu göstermek istemişlerdir. Bugün pek çok şiirin hem Hatayi adına hem de başka şairlerin adına kayıtlı olduğunu görmekteyiz. Bu durum aşağıda vereceğimiz metinlerde de anlaşılacağı gibi yakın zamana kadar devam etmiştir. Örnek olarak vereceğimiz metinlerden ilki Hacı Bektaş redifli Bir Nefes'tir. Alevilik, Bektaşilik üzerine araştırmaları bulunan ve bu sahadaki araştırmacılar arasında önemli bir yeri olan İrene Melikov, içinde Hacı Bektaş'ın ismi geçen nefeslerin Hatayi divanlarından ayıklanması gerektiği kanaatindedir. Tartışılabilecek olan bu görüş doğru olsa bile Hatayi'ye olan sevgi ve saygının bir ifadesi olması bakımından oldukça önemlidir. Söz konusu nefes şu şekildedir. Gece gündüz hayaline yanarım. Bir gece rüyama gir Hacı Bektaş. Günahkârım günahımdan bizarım. Özüm dara çektim sor Hacı Bektaş. Yandı bu garip kul nedir çaresi? Yine tazelendi yürek yâresi. Onulmaz dertlere derman olası. Bu senin bendindir sor Hacı Bektaş. Derdimin dermanı yaramın ucu. Dört güruh mevcuttur güruh-ı naci. Belinde kemeri başında tacı. Yüzünüze balkıyor nur Hacı Bektaş. Sadıkların sıdkı aşıkların renci, pirlerin pirisin gençlerin genci. Hem derya hem sedef hem dür hem inci, hem umman hem ırma göl Hacı Bektaş. Gâhi bulut olup göğe ağarsın, gâhi yağmur olup yere yağarsın. Ay mısın gün müsün kandan doğarsın, ılgıt ılgıt esen yel Hacı Bektaş. Arının yaptığı bala benzersin, şu gurbet illerde gönlüm eylersin. Bent edip de ikrarına bağlarsın. Sâilin sattığı kul Hacı Bektaş. Derdiment hatayı eyler niyazı, ulu pir Katar'dan ayırma bizi. Bu mahşer günüdür isteriz sizi, Muhammed önünde car Hacı Bektaş. Birkaç kaynakta Hatayi adına kayıtlı olan bu şiir aynı zamanda kul himmet adına da kayıtlıdır. Gece gündüz hayaline döndüğüm, bir gece rüyama gir Hacı Bektaş. Günahkârım günahkardan bezerim, özüm dağra çektim sor Hacı Bektaş. Yandı bu kulunun nedir çaresi, yine tazelendi yürek yâresi, unutulmaz dertlere derman olası, bu sınık bendimi sar Hacı Bektaş. Arının yaptığı bala benzersin, şu gurbet ellerde gönlüm eylersin, bendi düben ikrarına bağlarsın, sâilin sattığı kul Hacı Bektaş. Gâhi bulut olup göğe ağarsın, gâhi yağmur olup yere yağarsın, ay mısın gün müsün gökten doğarsın, ılgıt ılgıt esen yel Hacı Bektaş. Derdimin dermanı yaramın öcü, dört anasır mevcut güruhu naci, belinde kemeri başında tacı, yüzünüzde parlıyor nur Hacı Bektaş. Daima kul himmet eder niyazı, Pir Sultan yolundan ayırma bizi, ol mahşer gününde isteriz sizi, Muhammed önünde car Hacı Bektaş. Aynı şiirin iki metni arasında fark oldukça azdır. Kul himmet adına kayıtlı olan metin bir dörtlük eksiktir. Diğer farklılıklar üzerinde durmaya değmeyecek kadar önemsizdir. Asıl sahibi kim olursa olsun söz konusu şiir Hatayi etkisini gösteren güzel bir örnektir. Vereceğimiz ikinci örnek Hatayi yanında hem Yeksani hem de Everekli Develili Seyrani adına kayıtlı olan bir şiirdir. Tıpkı yukarıdaki şiir gibi bu şiirin üç farklı şair adına kayıtlı metinleri de hemen hemen aynıdır. Hatayi'ye ait olarak gösterilen şiir şu şekildedir. Kur'an yazılırken Arş-ı Rahman'da, Kuduret kitabın elindeydim. Kandil asılırken Kevn-ü Mekan'da, Bülbül idim Gonca gülündeydim. Kırklar arş yüzünden tuttular cemi, Muhammed halk oldu sürelim de mi? Topraktan yarattı çün Hakk-ı Adem'i, o zaman da onun belindeydi. Evvel Cebrail ile selamında, kırklar neşter vurdu aşk aleminde. Muhammed Ali ile sır kelamında, o zaman ben onun dilindeydim. Yunus deryalara daldığı zaman, karında vahdetle kaldığı zaman, Ali Zülfikar'ı çaldığı zaman, bazu bent olmuştum kolundaydım. Hatayı aşk olan bulsun arısın, ben nadana vermem onun yarısın. Bir kuşa 80.000 şehrin darısın, tayın verilirken öğündeydim. Yeksaniye kayıtlı olan şiir ise, Kur'an yazılırken Arş-ı Rahman'da, sır kudret katibi elindeydim. Kandil asılırken nuri mekanda, bülbül idim gonca gülündeydim. Kırklar arş yüzünde kurdular cemi, Muhammed alp koldu sürdüler deyimi. Balçıktan yarattı Mevla Adem'i, ben o zaman atam belindeydim. Yunus batnı hüta daldığı zaman, 40 gün hem 40 gece kaldığı zaman, Şahım Zülfikar'ı çaldığı zaman, Hayber kalasında kolundaydım. Yeksaniyen buldum aşkın yarısın, münkir münafıka vermem yarısın. Bir kuşa 80 bin şehrin darısın, tayın verilirken yanındaydım şeklindedir. Daha önce de söylediğimiz gibi bu şiir Hatayi ve Yeksani yanında Evverekli Seyrani adına da kayıtlıdır. Bu kayıt da şu şekildedir. Kur'an yazılırken Arş-ı Rahman'da, Kudret Katib'in elindeydim. Kandil asılırken ulu mekanda, bülbül idim gonca gülündeydim. Ezel Cebrail'in ilk selamında, Kırklar Derneği aşk aleminde, Muhammed Ali'nin sır kelamında, nihan söylenirken dilindeydim. Erenler toprağa bastı kademi, topraktan halk olup sürdüler demi, balçıktan yarattı Mevla Adem'i, o zaman atamın belindeydim. Yunus Nebi bahre daldığı zaman, balığın karnında kaldığı zaman, Ali Zülfikar'ı çaldığı zaman, Hayber Kalesi'nde kolundaydım. Seyraniyim buldum aşkın arısın, kadrini bilmezse vermem yarısın, bir kuşa 80 bin şehir darısın, rızık verilirken yanındaydım. Hatayi'nin şiirleriyle sadece Yeksani'nin, Seyrani'nin veya Kul Himmet'in şiirleri karışmamıştır. Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın güçlü sesi Pir Sultan Abdal da şiirleri Hatayi'nin şiirleriyle karışan isimlerden biridir. Aşağıdaki şiir her iki şair adına da kayıtlıdır. Muhammed Ali'nin kurduğu yoldur, ak üstünde akı görebilirsen, tanıyan itikat söyleyen dildir, hakikat bahrına dalabilirsen. Gel derler de seni ceme çekerler, evvel bildiğin yabana atarlar, andan sonra yularından tutarlar, yettikleri yere varabilirsen. Özümü mercan olan ummana dalmaz, özü hakka vasıl olan can ölmez, müminin hesabı yarına kalmaz, bunda sualini verebilirsen. Yola beli değen can ulu olur, kaynar kudret küresinde el olur, dünyadan ahirete doğru yol olur, verdiğin ikrara durabilirsen. Teslimiyet seni yola getirir, eksik olan işlerini bitirir. Bir kardeşin olup hakka götürür, özünden mervanı sürebilirsen. Şah Hatayim eder yola getiren, yerini beleyüp posta oturan, talibi rehberdir hakka yetiren, cennette rıdvanı görebilirsen. Şah Hatayim mahlasıyla kayıtlı olan bu şiir çok az değişiklikle Pir Sultan Abdal adına da kayıtlıdır ve şu şekildedir. Muhammed Ali'nin kurduğu yoldur, ak üstünde kara seçebilirsen, itikadı dilden söyleyen dildir, Ali'nin sırrına erebilirsen. Erenler seni ol ceme çekerler, kötü amellerin taşra atarlar, bir gün yularından çekip tutarlar, çektikleri yere varabilirsen. Erenler seni ol ceme götürür, kalmış işlerini hakka yetirir, gördün mü hak anda mihman oturur, mihman gözüyle görebilirsen. Aslı mervan olan Katar'a gelmez, küfrü iman eden aşıklar ölmez, müminin suali ahirete kalmaz, dünyada sualin verebilirsen. Pir Sultan Abdal'ım eller men olur, 4 kapıdan bir gün birden yol olur, dünyadan ahiret doğru yol olur, verdiğin ikrara durabilirsen. Örnek olarak verdiğimiz bu şiirlere metinlerini vermeden sadece kaynaklarını göstererek şunları da ilave edebiliriz. Zahid hu demeyi inkar eyleme, ne üçün çağırır insan hu deyü şeklinde başlayan ve 12 dörtlük olan nefes Hatayi ve Kul Himmet içinde Alevi Bektaşi'nin temel direklerinden biri olan Hak Muhammed Ali inancını çok güzel bir şeklinde ifade eden "Mahabbettir la ilahe illallah, mahabbettir Muhammed Resulullah, mahabbettir Ali Şah Veliyullah, 3 isim manada birdir mahabbet" dörtlüğünün de geçtiği Mahabbet redifli nefes Hatayi ve Kul Himmet adına kayıtlıdır. Serime bir sevda geldi, Muhammed Ali'den beri mısralarıyla başlayan nefes Hatayi ve Kul Hasan. Övmüş de yaratmış kendi nurundan, padişah eylemiş ilin üstüne diye başlayan nefes Hatayi ve Teslim Abdal. Sofi mezhebimi neden sorarsın, biz Muhammed Ali diyenlerdeniz şeklinde başlayan nefes de Hatayi ve Pir Sultan Abdal adına kayıtlıdır. Aynı şekilde, ikrar verdim dönmem elest bezminden, müridim ikrarı imandan aldım mısralarıyla başlayan ve 18 dörtlükten meydana gelen uzun bir nefeste hem Hatayi hem de Ahu Dede'nin şiiri olarak gösterilmiştir. Bu örneklerin sayısını arttırmak mümkündür. Bunun için de Alevi Bektaşi edebiyatıyla ilgili antolojilere göz atmak yeterlidir. Yukarıdaki örneklerin Hatay'ın söz konusu zümre şairleri üzerindeki etkilerini veya şairlerin Hatay'ı karşısındaki tavırlarını tespit etmemiz için yeterli olduğu kanaatindeyiz. B. Hatay'ın Anadolu Alevi ve Bektaşiliği üzerindeki etkisi. Bir zümreye mensup olan şairler, mensup oldukları zümrenin duygu, düşünce ve heyecanlarına tercüman olurlar ve bunları edebi bir üslupla ifade ederler. Bu bakımdan Hatay'ın yukarıda izah etmeye çalıştığımız Alevi Bektaşi şairleri üzerindeki etkisi, aynı zamanda Alevilik ve Bektaşilik üzerindeki etkisinin sonucundan başka bir şey değildir. Bu yüzden bu başlık altında kısaca Hatay'ın Alevi Bektaşi törenlerindeki yeri üzerinde durmaya çalışacağız. Bilindiği gibi cem törenlerinin birbirini takip eden aşamaları ve her aşamanın da belirli kuralları bulunmaktadır. Tören bu kurallara bağlı kalınarak icra edilir. Bu kuralların ilki cem töreninin Hatay'ın Şah İsmail üç nefesiyle başlamasıdır. Alevilik ve Bektaşilik üzerinde yaptığı çalışmalarla tanıdığımız İrene Melikov bu konuda şöyle demektedir. Kurallaşmış bulunan merasim birçok bölümlere ayrılmıştır. Aşık önce Hatay'dan üç nefes okur ki üçüncüsü 12 imamı öven bir düzvazdeh olmak zorundadır. Bu kural yazılı kaynaklara da geçmiştir. İrene Melikov Elbistan yöresinde bir Alevi köyünde buyruk adı verilen ve Caferi Sadık'a atfedilen fakat gerçekte Şah İsmail dönemine ait olan bir eser gördüğünü, bu eserdeki iki talibi musahip eylemek beyanındadır başlıklı bölümde de ilk kural Hatay'dan üç nefes okunacaktır şeklinde bir kaydın bulunduğunu haber vermektedir. Cem törenlerinde semah dönmek ibadetin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Semahlarda Alevi Bektaşi şairlerinin nefesleri veya deyişleri de okunmaktadır. Bu deyişler arasında Hatay'a ait olanlar oldukça fazladır. Çıktım kırklar yaylasına, çağırdım üçler aşkına, yüzüm yerlere sürdüm yediler kırklar aşkına, Hazreti Alim hu, gerçekler deyemine hu, Hak Muhammed'im gelsin, düşmüşlerin elin alsın, canım Hakk'a kurban olsun, yediler kırklar aşkına, Hazreti Alim hu, gerçekler demine hu, gelin şu faktan, tuzaktan geçelim, akı karayı seçelim, Ab-ı Kevser'den içelim. Yediler kırklar aşkına. Hazreti Alim hu, gerçekler demine hu. Bu dünya kurulu faktır. Gerçeklere sözüm yoktur. Ali Muhammed haktır. Yediler kırklar aşkına. Hazreti Alim hu, gerçekler demine hu. Şah Hatay'ım gel varalım. Dergahına yüz sürelim. Anlar dursun biz varalım. Yediler kırklar aşkına. Turna semahında ve cem töreninin bir parçası olan dağra durma merasiminde de Hatay'dan nefesler okunmaktadır. Miraçlama da 12 hizmet içinde kırklar semahı dönerek yapılmakta ve miraçlama da genellikle Hatay'ın aşağıda ilk ve son beyitleri verilen şiiri okunmaktadır. Geldi Cebrail çağırdı ya Muhammed Mustafa, Hak seni miraca okudu divana Kadir Huda. Şah Hatay bu kelamı vasfediben söyledi, haklı söz inandıramam özü çürük ervaha. Ayrıca ibrikçi erkanı başlarken bir nefes söylenir. Bu nefeste yapılacak erkana delalet edecek kelimeler bulunur, sudan günahların temizlenmesinden bahsedilir. Bu sırada yani ibrik erkanına başlanırken de Hatay'dan bir nefes okunmaktadır. Saki su dağıtıp yerine geçtikten sonra Saka duası olarak adlandırılan bir şiir okur. Bu şiir de Hatay'a ait olan bir nefestir. İkrar verme merasiminde de aynı şekilde Hatay'dan bir duvazdeh okunmaktadır. Hatay'ın Alevi Cem törenlerindeki yeri veya ağırlığı konusundaki sözlerimize, Melikov'un Ayin-i Cem'in Alevi merasimine katılma fırsatı bulanlar, nefeslerde olsun, tevhidin yüksek noktasında olsun, Hatay'ın öbür adıyla Şah İsmail'in ne kadar yerleşmiş olduğunu bugün bile fark edebilirler, şeklindeki çok önemli tespitiyle son veriyoruz. Son olarak tahtacılar arasındaki Şah İsmail ile ilgili iki inançtan bahsetmekte fayda görüyorum. Yusuf Ziya Yörükhan'ın kaydettiğine göre Şah İsmail'in Caferi Sadık'ın oğlu olduğuna inananlar yanında, onun Hazreti Ali'nin yeğeni olduğuna inananlar da bulunmaktadır. Bunlar elbette doğru değildir. Ancak Şah İsmail'i yüceltme ve ona olağanüstü güçler yükleme endişesini göstermesi bakımından önemlidir. Buraya kadar yaptığımız açıklama ve değerlendirmelerden sonra sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Türk halkının gönlü daha İslamiyet'i kabul ettiği sıralarda Hazreti Ali ve nesline duyduğu muhabbetle dolmuştur. Bu muhabbet Safevilerin siyasi propagandasında özellikle Şah İsmail tarafından çok fazla kullanılmıştır. Bu faaliyetlerin sonuçlarından biri de Hatay'ın Anadolu Alevi Bektaşili ve buna bağlı olarak da Alevi Bektaşi edebiyatı üzerindeki tartışılamaz etkisi veya ağırlığıdır. Bunun temel sebebi olarak da fikri derinliğin yanı sıra mükemmel Türkçe ve sanatkârane anlatımı gösterebiliriz. Şah İsmail ve Erzincan, Safevi Devleti'nin kuruluş ve nitelikleri üzerine bir değerlendirme. Doçent Doktor Kenan Ziya Taş, Türkiye. Şah İsmail tarih sahnesine çıkaran gelişmeler. 16. yüzyılın başında İran'da kurulan ve halis Türk olan Safevi Devleti'ne adını veren hanedanın ismi Şeyh Cebrail Eminüddin'in ölümü 1258 oğlu olan Şeyh İshak Ebu'l-Feth Safiyüddin'den gelmektedir. Şeyh Safiyüddin 1252 Hicri 650'de Güney Azerbaycan'da Erdebil civarında Kulhuran köyünde doğmuştur. Halvetiye tarikatının kurucusu İbrahim Zahid Geylani'ye intisap etmiş ve onun kızıyla evlenmiştir. Şeyhin 1334'te ölümünden sonra babadan oğula olmak üzere şeyhlik makamına sırasıyla Sadreddin Musa 1334-1393, Hacı Ali 1392-1429, Şeyh İbrahim 1429-1447 geçmiştir. Şeyh İbrahim'den sonra yerine oğlu Şeyh Cüneyt şeyhlik postuna oturmuştur. Bu tarihe kadar Halvetiye ve Kalenderiye tarikatlarının bir imtizacı görünümünde olan Safeviye veya Erdebiliye adı verilebilecek tarikatın göze batan herhangi bir siyasi faaliyeti görünmüyor. Şeyh Sadreddin Musa hac ziyareti esnasında geriye doğru 6. atasından Zerrin Külah Firuz Şah'ın soyunu İmam Musa Kazım'a bağlayarak seyyidliğini tasdik ettirmişti. Bununla beraber Timur nezdinde muteber bir yer tutan Hacı Ali ile birlikte o zamana kadar sünni bir çizgide olan tarikatta Şiiliğe karşı temayül başladı. Nihayet Şeyh Cüneyt şeyhlik ve seyyidlik ünvanlarının yanı sıra şahlık ünvanını da kullanarak siyasi faaliyetlere başladı. Şeyh Cüneyt'i ön plana çıkaran gelişme onun amcası Şeyh Cafer ile giriştiği tarikatın şeyhliği mücadelesidir. Şeyh Cafer Timurlu Ebu Said ile yakınlığının yanı sıra oğlu Seyyid Kasım'ı da Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın kızıyla evlendirmişti. Erdebil'i terk etmek mecburiyetinde kalan Şeyh Cüneyt kendisine asıl kuvveti oluşturmak üzere Anadolu'ya, Rum'a yönelmişti. Bir ara 2. Murat'la irtibata geçtiyse de beklediği alaka ve yardımı göremedi. Şeyh Cüneyt'in Anadolu'daki faaliyetlerinde Timur'un Anadolu'dan beraberinde esir olarak göçürdüğü Rumlu diye anılan Türkmen zümresinin ki dedesi Şeyh Hacı Ali'nin tavasutuyla kurtarılıp ona bağlanıp müridi olup daha sonra geriye Anadolu'ya dönenlerin büyük gayreti ve yardımı olmuştu. Yine bu Türkmenlerden bir kısmı da Erdebil'de kendilerine tahsis edilen bir mahalleye yerleştirilmiştir. Rumlu adıyla anılan bu zümre sonraları ortaya çıkan kabilelerin en kuvvetlisini teşkil edecektir. Şeyh Cüneyt, Güneybatı Anadolu, İçil ve Kuzey Suriye'de gerek bizzat gerekse adamları vasıtasıyla kendisine bir hareket sahası açmış ve burada bir emirlik kurmak istemişse de Memlük Sultanlığı'nın müdahalesiyle buna fırsat bulamamıştı. Uzun Hasan'ın yanına varan Şeyh Cüneyt, onun kız kardeşi Hatice Begim ile evlendi. Böylece Akkoyunlu ülkesinde ve Diyarbakır'da 3 yıl kadar misafir oldu. Daha sonra müritleriyle beraber Erdebil'e döndü. Gaza yapmak maksadıyla Çerkesler, Gürcüler ülkesine Kuzey Azerbaycan ve Dağıstan'a sefer düzenledi. Ancak bölgede hakim olan Şirvanşah hükümdarı Halidullah buna izin vermedi. 1460'da vuku bulan savaşta Şeyh Cüneyt öldü. Müritleri Şeyh Cüneyt'in vasiyetine uyarak kendisine halef olarak tayin edilen yaşı oldukça küçük Şeyh Haydar'ın etrafında toplandılar. Aslında Şeyh Haydar'ın daha büyük erkek kardeşleri olmakla birlikte onun Uzun Hasan'ın kız kardeşinden doğmuş olmasını kazandırdığı asalet ve bu vasıtayla elde edilebilecek her türlü destek hesaba katılmıştır. Bu şekilde Erdebil'de şeyhlik postuna oturan Şeyh Haydar 1477'de 17 yaşına geldiğinde dayısının kızı Halime Begim Alemşah ile evlendi. Böylece Akkoyunlu hükümdarının damadı oldu. Uzun Hasan da damadı ve yeğeni olan Şeyh Haydar'ın taraftarlarını kendi adamlarından ayırabilmek için onlara kızıl külah giymelerini söylemiş ve bunlardan sonra da bu dini siyasi hareketin mensupları kızılbaş olarak adlandırılmışlardır. Başka bir ifade de Şeyh Haydar'ın kendisi müritlerine 12 dilimli kızıl bir taç giydirip sarık sardırmıştır ve bundan dolayı kızılbaş olarak adlandırılmıştır. Aslında bu tür adlandırmaların Türklerde yaygın bir kullanımı olduğu anlaşılıyor. Sünni Özbekler başlarına yeşil sarık sardıklarından dolayı yeşilbaş olarak anılırken, Osmanlılar ak sarıklarından dolayı akbaş, Gürcüler ise kara başlıkları yüzünden karabaş diye tanınıyordu. Şeyh Haydar gönderdiği halifeler ile yürüttüğü sürekli ve etkili propaganda neticesinde Anadolu'da gayet güçlü bir konuma yükseldi. Taraftarları gerek ziyaret gerek hediye, nezir ve sadaka göndermek suretiyle Erdebil'i tam bir merkez ittihaz ettiler. Şeyh Haydar hem artan gücünün kendisine verdiği güvenle hem de gaza yolu ile elde edilebilecek ganimetle onların ihtiyaçlarını temin maksadıyla 1488'de Kafkas kavimleri üzerine başarılı iki sefer yaptı. 1489'da üçüncü bir sefer için Şirvan ülkesine girince babasının başına gelen kendi başına da geldi ve bir okla vurulan Şeyh Haydar savaş meydanında kaldı. Aynı akıbete ikinci defa maruz kalan Erdebil dergahının bağlıları bu sefer de dağılmadılar. Kaybettikleri şeyhlerinin oğulları etrafında toplandılar. Şeyh Haydar'ın üç oğlu Sultan Ali, İsmail ve İbrahim'in büyüğü olan Sultan Ali etkili bir konumdaydı. O sırada kendilerinden çekinildiğinden Fas'ta İstahır Kalesi'nde 4,5 yıl hapiste tutuldular. Daha sonra şartlar değiştiğinde Akkoyunlu tahtı için başlayan mücadelede kendilerinden istifade etmek için serbest bırakıldılar. Bu mücadele sırasında Sultan Ali öldü, 1493. Müritleri İsmail ve İbrahim'i önce sakladılar, daha sonra emniyetlerini temin maksadıyla Gilan'a götürdüler. İsmail Gilan'da 6 yıldan fazla kaldı. Akkoyunlu taht mücadelelerinde devletin iyice zayıf düşmesi ve dağılma sürecine girmesiyle de siyasi durumunun elverişli hale geldiğini gören İsmail, bulunduğu yerden ayrılmaya karar verdi. Yanında Anadolulu ve Şamlulardan müteşekkil sayısı birkaç yüz ile 1500 arasında değiştiği ifade edilen müritleriyle Deylem, Tarum, Halhala ve oradan da Erdebil'e geldiyse de orada tutunamadı ve istikametini Anadolu'ya çevirdi. Şah İsmail'in Erzincan'a gidişi. 1500 yılı kışı oldukça şiddetli geçiyordu ve İsmail Ercuvan'da kışlamak zorunda bırakılmıştı. Kuşların bile soğuktan uçamadığı bu şartlarda İsmail adamlarına kardan büyük bir kale yaptırıp içine adam koyup hücum ettirerek adamlarını oyalarken aynı zamanda talim yaptırarak kışı çıkarmaya çalışıyordu. Kışlaktayken de adamları vasıtasıyla Anadolu'ya haber saldı ve bütün bağlılarının Erzincan'da toplanmasını istedi. Şah İsmail 1500 yılının baharı gelince kışlağından çıktı. Önce Erdebil'i ziyaret etti. Gökçedeniz veya göle, oradan da Erivan'ın güneyindeki Sad Çukuru yani Çuhursat bölgesine geldi. Buradan 9 ulan mevkiine varıldığında Bayburtlu Karaca İlyas buyruğunda bir kısım Anadolu müritleri Şah İsmail'in huzuruna geldiler. Gelibolulu Mustafa Ali Efendi'nin ifadesiyle bir defasında on binlerce Türkmen Erzincan yöresinde Safevi Devleti'nin üniforması olan Kızıl Börk giyerek bu devletin hizmetine girdiler. Şah İsmail Erzincan'da. Kendisini karşılayanlarla beraber bulunduğu yerden ayrılan Şah İsmail, Kağızman ve Erzurum üzerinden Bingöl yaylalarından Tercan'a ve oradan Tercan'ın güneyindeki Sarukaya yaylağına ulaştı, 1500. İsmail'i burada Usta Calular karşıladılar. Şah İsmail Usta Calu'nun o Çavuşlu obasından Baba Süleyman'ın babası oğlan Emet'e konuk oldu. Sarukaya yaylağında 2 ay kadar kalan İsmail bu sırada bir mağarada yaşayarak insanları rahatsız edip korku salan büyük bir ayıyı okla vurup öldürünce bağlılarının hayranlığı daha da arttı. İsmail'in Anadolu'ya gelişi buradaki müritleri arasında büyük sevinç yarattı. O derecedeki gerdeğe girmek üzere olan Dul Kadirli elinden bir genç davet haberini alır almaz Erzincan yolunu tutmuştu. Sarukaya yaylağından Erzincan'a geçen Şah İsmail'in etrafında Anadolu'nun her tarafından bölük bölük Türkmenler toplandılar. Gelenler Usta Calu, Şamlu, Rumlu, Tekelu ve Zulkadirdü yani Dulkadirliler ile yine başta Turgutlular olmak üzere Karaman bölgesi halkı ile Tarsus bölgesi Türkmenleri olan Varsaklara mensuptu. Beylerden Usta Calu Mirza Bey, oğlu Muhammed Bey, Şamlu Ali Abdi Bey de kalabalık maiyetleriyle gelenler arasında bulunuyordu. Bu sırada Akkoyunlu Devleti'nin içine düşmüş olduğu zaaf ve dağınıklığın düzeltilemez bir hal alması ve Osmanlı Padişahı'nın Modon ve Koron'u fethi dolayısıyla batıda meşgul bulunması, Şah İsmail'in serbestçe Akkoyunlu ülkesinde gezmesine fırsat verdiği gibi, Osmanlı tebaası olan binlerce Türkmenin de herhangi bir engelle karşılaşmadan Erzincan'a şeyhlerinin yanına mürid olarak gelmelerini sağladı. Anadolu Safevi müritlerinin Erzincan'da şeyhlerinin etrafına toplanmaları sonucunda baş ile gövde birleşmişti ve Safevi devletini kuran asıl topluluğu meydana getirdi. Bunların ezici çoğunluğu veya hepsi Orta ve Güney Anadolu bölgelerinden idiler. Böylece Şah İsmail'in Erzincan'dayken etrafında 1501 yılı itibariyle 7000 kişilik bir kuvvet toplanmıştı ve bu kuvvet onun harekete geçmesi için yeterli büyüklükte bir kuvvet idi. Bunu değerlendiren Şah İsmail hedef olarak baba ve dedesinin ölümüne sebep olan Şirvanşahlar ülkesi olarak tespit etti. Şah İsmail Erzincan'dan Azerbaycan'a yöneldi. Şirvanşah Ferruh Yaşar'ı Cebani denilen yerde ağır bir yenilgiye uğrattı. Ferruh Yasar öldürüldü. Bu başarısından sonra Akkoyunlu Ümerası'ndan da kendisine katılımlar oldu. 1501 yılı baharında Akkoyunlu Elvent Bey Şah İsmail'in üzerine yürüdüyse de Nahçıvan yakınlarında Şürur denilen yerde teçhizat ve adam sayısı bakımından üstün olmasına rağmen Safevi Şeyhine yenildi. Şürur Savaşı'nda Şah İsmail'in başlıca emirleri eski müritlerinden Şamlı Lala Hüseyin Bey ile Dulkadirli Dede Abdal Bey başta olmak üzere Ustacalı Muhammed Bey, Şamlı Abdi Abidin Bey, Bayburtlu Karaca İlyas, Tekelü Saru Ali Bey, Rumlu Ali Bey veya Div Sultan, Tekelü Helvacıoğlu İlyas Bey, Dulkadirli Keçel yani İlyas Bey, Karamanlı Bayram Bey, Erzincan'dan Azerbaycan'a dönerken 1 Kasım Dulkadirli ve Tekelü askerine kumanda ediyorlardı. Siyasi tarihimizde Şah İsmail'in Şürur Savaşı'nı kazanmasıyla şahlık tahtına oturduğu kabul edilir. Zaten Şah İsmail bu savaşın akabinde Tebriz'de 12 imam adına hutbe okutup para kestirdi ve çeşitli tayinler yaptı. Böylece Safevi Devleti 1501 tarihi itibariyle Şah İsmail tarafından resmen kurulmuş oldu. Şah İsmail 1502 tarihi baharında tekrar Erzincan'a gitmek zorunda kaldı. Bunun sebebi ise Akkoyunlu Elvent Bey'in Erzincan'a gelerek kendisine karşı kuvvet toplama teşebbüsüdür. Bu durumun diğer önemli bir sebebi ise Anadolu'dan gerek hizmete girmek için gerek ziyaret için gelenlerin önünün kesilmesiydi. Erzincan ise bu bakımdan stratejik bir konumdaydı. Bu önemine binaen Şah İsmail Erzincan'a geldi ve Elvent Bey de oradan ayrıldı. 8. Kaset 2. Yüzün Sonu.